Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyiden evvelin vel ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Gül sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı Hazreti Ummu Seleme Hint annemiz Gülistanı'nın 5. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Ummu Seleme Hint annemizin Mekke'den Medine'ye hicret edişine kadar gelmiştik. Hemen hatırlatalım. Henüz annemiz değil, ailece evli. Bazı sorunlar, sıkıntılar, hicret öncesi neler yaşadı bunları geçen hafta gördük. Şimdi tek başına gitmek durumunda. Şimdi şöyle bir ana fikir de geçeyim. Ben bile bir an durdum şimdi ne diyeceğim diye. Geçen hafta bir hafta geçti çünkü. Ailece kocası, çocukları ve kendisi ailece hicret yolculuğuna çıktıkları halde önlerini kesmişler. Kocası bir yanda, çocukları bir yanda, kendisi bir yanda böyle aileyi parçalamışlardı. Kocası Medine'ye gitmek zorunda kalmıştı. Ummu Seleme ile çocuk ayrı ayrı yerlerdeydi. Bir yıla yakın bu sıkıntıyı, çileyi çekmişti. Neticede insafa gelen bir yakını bu arayı düzeltmiş ve ardından da Ummu Seleme annemiz çocuğunu kucağına alarak yola çıkmaya niyetlenmişti. Buraya kadar gelmiştik. Ana fikir geçtim. Şimdi artık tehlike geçtiğini görünce devesini hazırlıyor. Üzerine biniyor. Seleme adlı oğlunu da kucağına alıyor. Bir yandan hicret etmek, diğer yandan da kocasına kavuşmak üzere Medine'ye doğru yola koyuluyor. Bütün kaynaklarımızda, kitaplarımızda bu hicret sahnesini bizzat kendisi anlatır. Ummu Seleme annemiz. Daha öncesine değinmiştik, bir daha geri dönmeyeyim. Bu uzun ve yorucu yolda yapayalnız yol almak zorunda kaldım diyecektir. Ancak sonuçta Yüce Allah ona bir yardımcı gönderecek. Sevgili oğlumdan başka kimsem yoktu yanımda. Allah'ın bir tek kulu yoktu. Bir yandan yol alıyor, bir yandan da diyordum ki kendi kendime, inşallah yolda birilerini bulur ya da birilerine rastlar, onlara katılırım. Sonra da inşallah onlarla beraber gidip Medine'ye kavuşurum diye düşündüğünü söylüyor. Bu şekilde tek başına Tenim denen yere kadar varıyor. Tenim denen yeri biliyorsunuz. Hac ve umre ziyaretlerimizde ekstra umre yapmak için Tenim'e gider, ihrama gireriz. Yani sade Tenim değil, ihrama girebileceğimiz biliyorsunuz farklı yerlerde var ama en yakını bu olduğu için çoğumuz buraya gideriz. Oradaki mescidi de Ayşe anne mescidi deniyor biliyorsunuz orası. Yolun zorlukları beni çok düşündürüyordu diyor. Ne yapacağım acaba diye düşünüyorum diyor. Orada Abdüddar oğullarının akrabalarından yani Abdüddar oğlunun önde gelenlerinden aslında bir isim bu. Osman bin Talha'ya rastladım diyor. Osman bin Talha. Osman bin Talha o an için müşrik. Öyle çok fazla aşırı düşmanlığı yok belki ama bir ara Resulullah Aleyhisselam'a biraz fazla hakaret etmişti bu zat. Çok sonra İslam'a girecek. Çok büyük hizmetler yapacak ama o anda Müslüman değil. Osman bin Talha'ya rastladım diyor. Ben onu tanıdım. O da beni tanıdı. Beni görünce diyor bana doğru yöneldi. Nereye böyle ey Ummu Seleme Hint diye bana sordu diyor Ummu Seleme annemiz. Ben de nereye olacak? Kocama gidiyorum. Medine'ye ey Osman dedim diyor. Şöyle baktı etrafa. Beraberinde kimse yok mu? Yalnız mısın yani dedi. Ben de cevaben dedim ki Allah'tan ve şu yavrumdan başka kimse yok. Ey Osman. Ben böyle söyleyince hiç duraksamadan bana garip bir cevap verdi. Yemin olsun ki seni bu yolda yalnız bırakmayacağım. Yemin olsun. Bir de yemin etti diyor. Ne yapacaksın peki? Hani müşrik olduğu için tepki gösterecek diye korkuyorum diyor. Seni götürüp kocana teslim edeceğim. Yani ben sana yol arkadaşlığı yapacağım. O böyle yumuşakça söyleyince diyor ümitlendim. Eğer bunu yaparsan var ya ey Osman. Eğer bunu yaparsan var ya bana çok büyük bir iyilik yapmış olursun. Ben böyle ümitle bu ifadeyi kullanınca dedi ki beni burada biraz bekle ey Ummu Seleme. Çabuk dönerim ben gideyim bir şeyler ayarlayayım geleyim. Tabii ki dedi memnuniyetle ama ey Osman beni kandırmıyorsun değil mi? Beni burada böyle oyalamıyorsun. Sonra bana sıkıntı vermeyeceksin değil mi? Yok dedi. İnandığın Allah adına yemin olsun ben seni bu yola yalnız koymayacağım. Yani uzaktan da aslında akrabalığımız var diyor. Ummu Seleme annemiz. Neticede Osman bin Talha aceleyle evine yöneliyor. Yani Tenim'le Mekke arası işte ben şimdi tam kilometreyi soramıyorum. 10-15 kilometre var mı 20 kilometre ondan fazla ama tam şimdi bilemiyorum. Yanlış söylemeyeyim yani. Ne lazımsa yolculuk için kendisi için de Ummu Seleme için de bunları alıyor derleyip toparlayıp devesine yüklüyor. Ve Tenim'e varıyor. Ümmü Seleme anne diyor ki baktım ki diyor devesine yüklemiş geliyor. Geldi bana selam verdi. Bana lazım olacak eşyaların bir kısmını bana verdi. Çoğusu yine kendi devesindeydi. Bana da sen de devene bin. Efendim ben inmiştim dinleniyordum bir kenarda diyor. Sen de devene bin ardım sıra gel dedi. Önüme düştü diyor. Böylece birlikte yola çıktık. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, emin insan, emin yani güvenilir insan, sadece güvenilir bilgi sahibi olan, güveni, emniyeti güzel anlatan değil, gerçekten güvenilir olan insandır ki bizim burada en çok kaybettiğimiz bu. Bu adam müşrik ama güvenilir biri. Yani böyle kimseye böyle bir olumsuz bir davranış yok. Öyle biliniyor Osman bin Talha. Ve önüme düştü diyor. Ben de onun ardında yola koyulduk. Ummu Seleme anne çok farklı kavramlarla farklı bir derinliği anlatıyor bize. Diyor ki inanılmayacak kadar ince ve nazik davrandı bana diyor. Yani o kadar beklemiyor demek ki yani. İnanılmayacak kadar ince ve nazik davrandı. Her bakımdan çok faziletli, çok iyi bir yol arkadaşı oldu. Bütün ayrıntıyı anlatmıyor ama anlattığı şu mesela diyor ki iyice yorulup kulaklayabileceğimiz bir yere verdiğimiz zaman devesinden iniyor, götürüp bir yere bağlıyor. Sonra geliyor benim devemi tutuyor, arkasını dönüyor bana doğru. Ben rahat, estağfurullah devemi tutuyor, deveyi çökertiyor, arkasını dönüyor diyor. Ben rahat ineyim diye. Ben indikten sonra devem de bana lazım olacak eşyaları da indiriyor. Onu da götürüp bir yere otlasın diye bırakıyor. Ondan sonra ne yapıyor diyor. Yol, yani şimdi bu Mekke'den Medine'ye en hızlı 10 günde gidersiniz yani. 10 günlük bir yol bu. Yani bir otobüste koltuk arkadaşı değil. Bir uçakta koltuk arkadaşı değil bu. veya kısa yollarda böyle belediye arabasında, metroda, şurada burada bir kısa yol arkadaşı değil. 10 günlük bir yol bu. Yani iyi anlamamız lazım. Faziletli kişinin faziletli duruşunu ancak faziletli kişi faziletine değer ölçüde anlatıyor burada bize. Gerçekten üzerinde durulması gereken bir şey. Develeri diyor, otlamaları için diyor uygun yerlere götürüyor. Yani gözümüzün önünde kaybolmasınlar diye. Ondan sonra yüklerimizi indiriyor. Eğer gölgelik varsa bir ağaç, bir kaya gölgesi, oraya bir sergi seriyor. Suyumuzu, şeyimizi önümüze koyuyor, otur diyor. Kendisi öbür tarafa gidiyor, orada oturuyor. Yok eğer çok yorulduk da ağaç veya kaya gölgesi, bir dağ, bir yamaç gölgesi bulamadığımız zaman ve çok da yorulduğumuz zaman mola verdiğinde kendisi bunu diyor almış, devesini ayarlamış, getirmiş. Küçük bir diyor gölgelik çadır, yani tam bir çadır değil de bir gölgelik. Onu diyor yapıyor. Bana oraya diyor gösteriyor, sen buraya buyur diye. Kendisi başka tarafa geçiyor. Kendisi için de gölgeliği var diyor. Yani şunu söylemiyor. Beni gölgeliğe oturup kendisi güneşe oturuyor demiyor. O kadar değil. Onun da diyor ona göre tespitleri, tedbirleri var. Onları kullanıyor ama böyle diyor efendim ileriye geçiyor. Orada diyor ayrı ayrı yiyeceklerimizi yiyoruz. İçeceklerimizi içiyoruz. Ve ben hep ona dua ediyorum diyor. Hareket zamanı diyor geldiği zaman yine eşyalarımızı topluyor. Geliyor yanıma. Devemi diyor çökertiyor, arkasını dönüyor bana. Rahat deveye bineyim diye. Deveye biniyorum ben. Sonra deveyi kaldırıyor. Çocuğu kucağıma veriyor. Efendim yine benim devemde olması gereken eşyaları bana veriyor. Sonra geçiyor kendi devesini yüklüyor. Efendim yine aynı şekilde mola bitti. Ardım sıra gel diye öne geçiyor. Ben de ardı sıra gidiyorum diyor. Şimdi burada bir şey söylemem gerekiyor ama nasıl anlarsınız bilmiyorum kıymetli dinleyenlerim. Yani biz faziletli bir hayat yaşayamasak da yani faziletli insanları anlattığımızdan dolayı olsa gerek burada bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi yani nezaket adına, kibarlık adına böyle farklı bir kavram bize girmiş. Hanımlara öncelik, kadınlara öncelik diye. Ne demek? Bir araca biniyorsunuz. Bu at da olur, deve de olur. Bir araç, bugünkü araç da olur. Bir odaya, bir yere giriyorsunuz. Bir merdiven çıkıyorsunuz. Bir asansöre giriyorsunuz. Neredeyse. Buyurun, buyurun. Kadınlara öncelik. Önden hanımları gönderiyorlar. Ve bunun medeniyet olduğunu düşünüyor insanlarımız. Bakın bu adam müşrik. Medeniyet önce insanın kalbinde olur. Bu adam müşrik. Müşrikler bile bir kadının ardından gitmezler. Bu kadını küçük görmek için değildir. Bir kadının ardından gitmezler. Yani bir kadını takip etmezler. Hanım ya yanımızda olur. Eğer yanımızda olabilecek bir hanımsa eş, kardeş, abla, bacı, anne vesaire ya da bir arkamızda olur. Yani kadının ardından gitmek onu takip eder gibi bir duruştur. Kadının ardından onu izlemek de doğru değildir. Bakın bu adam müşrik. Üstelik deveyle gidiyorlar. Ve indirirken bindirirken arkasını döndüğü gibi saygısızlık mı yapıyor yani? Öyle mi düşüneceğiz? Yola çıkıyoruz diyor. Ardım sıra gel diyor. Öne geçiyor. Ardım sıra gel. Yani öncelik ahlak ve adabadır. Bizim ahlak ve adabımızı ahlak ve adaptan yoksun toplumlardan öğrenemeyiz. Onların bize vereceği bir şey yok. Zaten o yüzden bunca yanlışlara düştük. O yüzden bunca hatalara düştük. Ya burada görüyoruz. Gerçekten ben bu konuyu notlarımı alırken, işte siz kıymetli dinleyenlerle paylaşırken, okulda öğrencilerimle paylaşırken, seminerde, konferansta bunları paylaşırken yeri geliyor. Çok zor durumda kalıyorum. Bazı yerlerde ama hocam diyorlar yani kadının öncelik hakkı yok mu? Ben de soruyorum niye öncelik hakkı olsun? Kadının veya erkeğin niçin öncelik hakkı olsun? Yani sen bunu neye bağlıyorsun? Sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Yani bir kadını ardından takip etmenin sebep ne olursa olsun, doğru olmadığına ilişkin o kadar rivayetler var. Ama eşi olur, annesi olur, bacısı olur, ondan istediği gibi gider. Onları söylemiyorum. Burada tekrar ifade ediyorum. Bir müşrik kadar bazen olamadığımızı, yani çok kötü bir örnek ama, ifade etmekten de geçemiyorum. Benim önüme geçiyor, ardım sıra gel diyor. Şimdi yani kadını öne götürüp işte araca binerken, bir şey yaparken böyle arkasından ona bakmak, yani arkasında durmak edep ve ahlaka aslında aykırıdır. Bu kadını ikinci sınıf görmek değil, tam tersine ona verilen değerdir. Ona verilen değer. Aranızda muhakkak şu anda hanım kardeşlerimiz de şu anda bu programı dinliyorlardır. Umarım beni yanlış anlamış olmasınlar. Ben yani o önde gitsin, bu arkadan gitsin demiyorum. Canlı bir örnek verdim. Müşrik bu adam. Hanım da Müslüman. Şimdi şu cümleyi kullanmadım. Bakın yani İslam'da böyledir diye Osman bin Talha'a öne geçti, Ummu Seleme arkadan geldi cümlesini kullanmadım. O zaman müşrikleri de değer verdikleri kadınları yani eş yakınlar birinci derecede beraber ama ikinci derecede ise yani ardından gidilmemesi gereken, ardından gelmesi gereken birisi ise arkasını alırlardı ve bu kadınları ikinci sınıf vatandaş yapmazdı. Zaten ahlak ve edeple yüklü hiçbir hanım kendisini arkadan bir adamın takip etmesinden asla hoşlanmaz. Bunu herkes bilir. Ummu Selemane devam ediyor. Ben diyor işte böyle deveye binerdim. Ondan sonra öne geçirdi, ardım sıra gel derdi. Yola devam ederdik. Böylece yol alırdık. Medine'ye varıncaya kadar hep böyle oldu diyor. Medine'ye varıncaya kadar hep böyle oldu. Her mola yerinde, bir de kıymeti dinleyelim, sadece mola değil yani, mola verdin işte dinlendin, bir yemek yedin, çay içtin gidiyorsun anlamına değil. 10 günlük bir yolculuk bu yani. Hadi hızlı gitsinler biraz, develer hızlı olsun, 8 güne indirelim. Yani bir haftaya indiremezsiniz yani. Bu gece gündüz var burada. Yolda böyle konaklayacak bir yerleri yok. Çadırı kuruyor ikisi değişik yanlarda. Bir vahşi hayvan, ne bileyim yabancı birisi, bir eşkıya, bir azgın insanın saldırılarına karşı çok uzak durmamak kaydıyla bir kenara bir yere çadırını kuruyor. Orada kalıyor Ebu Talha, Osman bin Talha estağfurullah ve o şekilde onu koruyarak götürüyor. Yani bu ezbere bir şekilde işte böyle Medine'ye gittik diye yuvarlak yani uçağa bindim, 2 saatte gittim. Öyle değil işte bu. 10 günlük bir yol. Yani sadece gündüzü giderken diyelim, gündüzü gittiler, geceleri diyelim dinlendiler. Şimdi gündüzün sıcak oluyor, soğuk oluyor. Yani fırtına esiyor. Ne bileyim ya, her şey var işte. Yolculuk bu kıymetli dinleyenlerim. Ve bütün bunlarda Osman bin Talha gerçekten birçok bir fazilet sergiliyor. Ben burada konuyla alakası yok ama buna bir kıyas yapmak istiyorum. Bir şey benzetmek istiyorum. Medine döneminde bir tane böyle muhabbet ediyorlar ashabıyla beraber. Aleyhisselam öyle normal muhabbet yani bir konulu sohbet değil. Hasbihal muhabbet ediyorlar. Oradan bir tane sahabe diyor ki ya Resulallah ben diyor müşrikken diyor daha diyor İslam gelmeden önce merhametliydim diyor. Fakir fukaraya yardım ederdim diyor. Zayıfların elinden tutardım diyor. Çok yaygın olmamakla birlikte kızları diri diri toprağa gömme adeti vardı diyor. Buna engel olurdum diyor. Çok kızı böyle kurtarmışımdır diyor. Bütün bunlardan bana sevap var mı? Bu soruyu soruyor. Şimdi siz içinizden geçiyor ki adam çok iyi şeyler yapmış. Tabii ki var diyeceğiniz geliyor. Aleyhisselam var demiyor. Çünkü sevap iman olunca tartıya gelir. İman olmayınca hiçbir sevap tartıya gelmeyecek. Bunu Allah'ın kitabı söylüyor bize. İman olmayınca hiçbir sevap tartıya gelmeyecek. Aleyhisselam'ın cevabı ilginçtir. O öyle işte ben böyle böyle hayır yapardım, iyi işler yapardım. Bana bundan sevap var mı diye sorunca Resulullah Aleyhisselam bir espri yapar gibi çok düşündürücü bir cevap veriyor. Ne biliyorsun diyor. Belki de Allah-u Teala sana bunlardan dolayı iman nasip etti. Belki de Allah-u Teala sana bunlardan, bu yaptığın güzel işlerden dolayı belki sana iman nasip etti deyince o sahabe de elhamdülillah Rabbime hamd olsun diyor. niye bunu araya soktum? Böylesine edepli, böylesine düzgün bir adam 10 günlük bir yol ve bir kadını götürüyor. Gece gündüz 10 günlük bir yol. Belki de Osman bin Talha'nın bu ahlakı, bu edebi, bu güzel davranışı sebebiyle Cenab-ı Hak ileride ona İslam'ı nasip edecek belki. Zaten İslam'a giriyor onu. Mekke fethi öncesi İslam'a girecek. Ve çok iyi bir sahabe olacak. Onu biliyoruz. Onun peşin söyleyeyim de. Ama şu anda bu zat müşrik. Böyle diyor. Mola vere, harekete de, konaklıya her hizmetleri yapıyor. Suyu buluyor, getiriyor. Efendim işte neyi varsa benden paylaşıyor, önüme koyuyor ama diyor benim şu dikkatimi çok çekiyor. Asla diyor benimle oturup yemek yemedi. Benimle oturup yani bugün çay içeriz ya mesela onlar da bir şey içiyorlar muhakkak yani. Yani böyle yine bu sahne sanki ikinci sınıf gibi. Hani bazen hanımlara değer noktasında ben ülkenin reklamını yapmayayım da diyor ki işte yani siz diyor Müslümanlar niçin diyor hanımlara el tutuşmuyorsunuz merhaba ederken el tutuşmuyorsunuz diye biri alaylı sorunca o da diyor ki siz diyor kraliçenin elini tutabiliyor musunuz? Sizin kendi kraliçenizin. O kraliçe ya diyor. Onun elini ne tutarız diyor yani. Kraliçenin elini ancak diyor ona ayar biri tutar. İşte bizim diyor hanımlarımız o sizin kraliçenizden daha öndedir. Herkes onların elini tutamaz. Çok şanlı bir cevap değil mi? Biraz buraya benziyor. Yani Ebu Talha, hep Ebu Talha diyorum, Osman bin Talha efendim böyle bir nezaket sergiliyor. Bu şekilde diyor Ummu Seleme annemiz. Konaklıya göçe Kuba'ya kadar vardık diyor. Kuba'ya yaklaştık efendim. Bana dedi ki diyor, ey Ummu Seleme Hint, işte kocan şurada, şu köydedir Kuba. Hadi Allah'ın selameti başına olsun. Ben artık dönüyorum. Bana müsaade. Yani bilmiyorum onunla beraber Kuba'ya niye girmedi? Belki de düşündü millet fitne yapar konuşur diye. Mümkündür bunlar yani. Adam müşrikti bir daha söylüyorum. Döndü diyor geriye. Ben ona dedim ki diyor, ey Osman. Allah yolunu açık etsin. Allah sana her şeyin hayrını versin. Allah sana en kısa zamanda hidayet versin. Ne güzel dua değil mi? Allah yolunu açık etsin. Allah sana her şeyin hayırlısını versin. Allah sana en kısa zamanda hidayet versin. Ummu Seleme'nin duasını alan Osman bin Talha ayrılıp Mekke istikametine doğru dönünce Ummu Seleme de Kuba köyüne doğru devesini sürdü efendim. Şimdi bir kez daha burada dipnot ifadesi olarak söyleyeyim. Bir kez daha Osman bin Talha Ummu Seleme Hint ile yolculuk yaptığında henüz Müslüman değildi. Hudeybiye anlaşmasından sonra yani Mekke fethinden bayağı önce Müslüman oldu. Ben şimdi diyorum ki kim bilir belki de Ummu Seleme'nin duası buna vesile olmuştur. Az önce işte o sahabeyi o yüzden örnek verdim. Kim bilir belki de bu güzel hareketinden dolayı daha sonra kendisine İslam nasip olmuştu. Ummu Seleme Hint radıyallahu anha böylece Mekke'den Medine'ye hicret edip işte ilk Medine konak yeri olan Kuba'ya kadar varıyor kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim. Hazreti Ummu Seleme Hint işte anlatmaya çalıştığımız şekliyle Mekke'den Medine'ye hicret ediyor, Kuba'ya varıyor. Onun iyice yaklaşınca deve üzerinde tanıyanlar hemen birbirlerine haber ediyorlar. Ummu Seleme Hint geliyor, Ummu Seleme Hint geliyor. Zaten gözü kulağı Mekke istikametinde olan Ebu Seleme Abdullah yani kocası koşuyor hemen böyle. Ve neticede bir yıldan beri ayrı dağınık olan bu aile nihayetinde bir araya gelmiş oluyor. Ancak herkes merak ediyor. Ey Ummu Seleme diyorlar. Ey Ummu Seleme, nasıl geldin? Nasıl geldin buraya kadar? Yani nasıl bu kadar bu yola katlanabildin diye ona soruyorlar. O da olan biteni anlatıyor. Ama önce şunu söylüyor. İslam'da bizim ailemizin başına gelen musibetin başka bir ailenin başına geldiğini bilmiyor ve de sanmıyorum. Yani kocası bir yanda, kendisi bir yanda, çocuklar bir yanda. Bunları böyle parçalamışlardı müşrikler. O yüzden İslam'da bizim ailemizin başına gelen musibetin başka bir ailenin başına geldiğini bilmiyor ve de sanmıyorum. Önce bunu söylüyor. Ondan sonra onların verdiği, sorduğu sorulara cevap vermeye başlıyor. Nasıl geldin diyorlar. Nasıl Mekke'den oradan buraya bu yolu tek başına, bir kadın başına nasıl geldin? O da onlara anlatıyor işte. Diyor ki ben Osman bin Talha'dan daha iyi bir yol arkadaşı görmedim. Ben Osman bin Talha'nın daha iyi bir yol arkadaşı görmedim. Allah'a yemin olsun ki Araplar arasında bu zat kadar faziletli birine rastlamadım. Konaklanacak bir yere geldiğimizde devemi çöktürür, inmem için bana fırsat verirdi. İndikten sonra da devenin sırtından yükü indirir, onu ağaca bağlar, bazen de otla asalar duruma göre. Biraz uzağa çekilirdi. Ben de ağacın altında dinlenirdim. Bazen ağaç olmazdı, kaya gölgesi olurdu. Bazen kaya veya dağ gölgesi olmazdı, küçük bir gölgelik çadır kurardı. Gölgelik çadır kurardı küçük bir. Orada efendim o molayı verirdik. Ben orada dinlenirdim diyor Hazreti Ummu Seleme annemiz. O uzak çekilir. Yani bana bir tehlike ulaşmasın diye görebilecek bir yerde, ama ben rahat uzanayım, oturayım, kalkayım, hareket edebileceğim kadar bana fırsat verecek şekilde diyor uzağa çekilirdi. Ne zaman diyor istirahatımız biter, yola çıkmamız gerekirse yine aynı şekilde gelir, develeri hazırlar, getirir deveyi önüme çöktürür, ben deveye binerim, deveyi kaldırır, çocuğu kucağıma verir, eşyaları da zaten deveye yüklemiştir. Sonra kendisi de diyor devesine biner, öne geçer, artım sıra gel derdi diyor. Ben ondan daha hayırlı bir yol arkadaşı görmedim. Allah ona hidayet versin diye dua eder Hazreti Ummu Seleme Hint radıyallahu anha. Evet efendim. Böylece Ummu Seleme Hind'in Medine'ye hicreti, yani bir radyo programına sığdırabildiğim kadarıyla sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hazreti Ummu Seleme Hint radıyallahu anha bunca sıkıntılardan sonra Medine'ye hicret edip ailece bir araya gelince nihayet huzura kavuştu. Medine'de yeni bir hayata başladı. Hem de ailece. Çünkü bir yandan bir yıldan beri ayrıydılar, dağınıktılar. Onun mutluluğunu yaşıyor. Bir yandan Resulullah aleyhisselam ile birlikte olmanın hazzını yaşıyorlar. Diğer bir yandan da bütün sahabileriyle bir araya gelmişlerdi. Medine diğer sahabiler gibi onlar için de yeni ve kalıcı bir yurt olmuştu artık. Yeni ve kalıcı bir yurt. Niye kalıcı dedim? Hatırlayın, daha önceki sohbetlerde Habeşistan'a gittiklerini, önce oraya hicret ettiklerini sizlerle paylaşmıştık efendim. Resulullah Aleyhisselam Medine'de icraat üstüne icraat yapıyor. Ashab-ı kiram da bütün gayretleriyle sürekli onun yanında yer alıyorlardı. Öyle güzel bir sahne ve o kadar birlik ve beraberlik oluşmuştu ki onu kimse bozamazdı artık. Hazreti Ummu Seleme radıyallahu anha bunca güzel gelişmeler karşısında çektiği sıkıntılarını unutmuş gibiydi artık. Fakat rahata kavuşup gevşememiş, o da diğer bütün sahabiler gibi bir şeyler yapmanın gayreti içindeydi. Resulullah Aleyhisselam Ensar-ı Kiram'ın da yardımıyla Zehriyan denen bir yerde onlara bir ev, bir küçük bir konakta veriyor. Ensar'ın yardımı ve desteğiyle. Şimdi şurada çok şey söylenmesi gerekiyor. Bu cümleye bir geri döneyim. Dedik ki Hazreti Ummu Seleme bunca güzel gelişmeler karşısında çektiği sıkıntıları unutmuş gibiydi artık. Ardından dedik ki fakat rahata kavuşup gevşememiş, o da diğer bütün sahabeler gibi bir şeyler yapmanın gayreti içindeydi. Müslüman zor zamanlarda sabreder ama pes etmez. Bol rahat zamanlarda şükreder ama rehavete düşmez. Yani şimdi biz ufak bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığımızda Allah affetsin isyanlara düşüyoruz. Neydi suçum, neydi günahım? Bunlar beni niye buluyor? Diyoruz değil mi? Diyoruz diyor. Bunlar beni niye buluyor? Neden bana başıma geliyor? Neden bize böyle böyle oluyor? Diyoruz. Allah cümlemizi affetsin. Sözümüze dikkat edeceğiz inşallah bundan sonra. Diğer taraftan imkanlarımız artıyor. Bolluk oluyor. Başka türlü siyasal, sosyal, ekonomik işte neyse artık huzur, mutluluk. İmkanlarımız arttıkça biz tembelliğe, rehavete düşüyoruz. Sahabilerde bu yoktur kıymetli dinleyenlerim. Sahabiler ne kadar fırsat bulurlarsa onun üzerinde daha çok gayret sarf ediyorlar. Yatmayalım, uyumayalım, dinlenmeyelim, gezmeyelim demiyoruz. Böyle bir emir yok. Böyle bir yasak da yok zaten. Elbette bunlar dünyanın cilvesi. Ama gerçekten böyle rahata kavuşup 8 saat yetmiyor, 10 saat uyuyoruz değil mi? Peki daha fazla. Çok fazla boşa zaman geçiriyoruz Allah muhafaza. İşte sahabilerden biz bunu öğreneceğiz. Evet, biliyorsunuz Medine'de çokça icraatın bir tanesi uhuvvet dediğimiz kardeşliktir. Muhacir ile Ensar arasında uhuvvet sistemi kurulduğu zaman Aleyhisselam bunu kuruyor. Uhuvvet sistemi kurulduğu zaman Ebu Seleme Abdullah'ı da bu kim? Ummu Seleme'nin kocası. Ensar büyüklerinden biri olan Hazreti Sa'd bin Hayseme ile ihvan yaptı. Yani kardeş yaptı. Hazreti Sa'd da sevgili kardeş ailesini her yönden görüp gözetlemeye ve gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Burada şimdi bir şeyi açmam gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. Bu kardeşliği biz de uzun süre belki yanlış anladık ya da anlatamadık bilmiyorum. Yani filanca muhacir sahabeyi filanca ensar sahabeye Resulullah kardeş yaptı. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Biz ardından şu ifadeyi kullanıyoruz ki ben de böyle hem çok anlattım hem yazdım. Var böyle kitaplarımda da. İşte o da o sahabeyi aldı evine götürdü. Bu yanlış değil. Ancak bu kardeşlik sadece o şahsı alıp kendi evine götürmek değildir. Bakın burada Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ummu Seleme Hint ile kocası Ebu Seleme Abdullah çocukları da var. Bir ev veriyor. Ama bu ev yani Ensar'ın da yardımıyla oluşturulan bir ev veriyor. Bu ifadeyi kullandıktan sonra dedim ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme ile Sa'd bin Hayseme'yi kardeş yaptı. Şimdi kardeş olduğuna göre alıp evine mi götürdü? Ev var. Şimdi bizim öz kardeşlerimiz bile böyle yetişip büyüdükleri zaman ayrı ev bak kurmuyorlar mı? Ayrı bir ev kurunca, ayrı bir ev bak kurunca kardeşlikten çıkıyor mu? Hayır. Yani bu aynı zamanda işte böyle bir hata yapıyoruz. Ben buna kardeşlik evi, kardeşlik evi şeklinde ifade etmek isterim. Yani uhuvvet oluyor, kardeşlik oluyor. Ancak hakikaten kendilerine ev verilemeyen, bir ev imkanı olmayanlar, muhacir Müslümanlar, Ensar kardeşin evine, Ensar götürüyor onu, evinde beraber kalıyorlar, evleri müsait olanla. Ama büyük bir çoğunluk, az önce ifade ettiğim gibi, müstakil bir yerler oluşturuluyor, onlar da orada kalıyorlar. Sonuçta yani bir evde iki ailenin sürekli kalmasının problemleri, sakıncaları var malum. Ve Allah Resulü bu uhuvvet konusunda uygulamaları anlatılırken bu kısım hep atlanıyor. Ben de maalesef bu hatayı çok yaptım şimdiye kadar. İnşallah daha dikkat ederiz. Yani sürekli böyle yazıyorlar, anlatıyorlar diye birilerini suçlamanın manası yoktur. Yani bir kasıt yok ama sanki böyle her kardeş yapılan muhacir, kardeş yapıldığı Ensar'ın evinde ailece oraya yerleşiyor gibi bir anlayış var. Öyle bir şey hakim olmuş zihin dünyamıza. Öyle olanlar var, tekrar söyleyeyim. Yani ev müsaittir. Bazıları bekardır mesela. Bazıların evi geniştir. Yani iki tane girişi var evin diyelim. Bazıları bugün dubleks dediğimiz böyle iki katlıdır. Farklı çıkılıyor, içine giriliyor. Böyle evleri var ama daha ziyade kardeşin kardeşe yardımı, kardeşin kardeşi kollaması sadece kendi evinde değil, ona tahsis edilen eve karşı da bu kollama, bu yardım devam ediyor. O yüzden Hazreti Ebu Seleme ve Ummu Seleme ailesi Hazreti Sa'd bin Hayseme ailesine ihvan kardeş yapılınca onların evlerine yerleşmek, gidip yerleşmek değil, Resulullah'ın Ensar'ın yardımıyla bunlara, bu aileye verdikleri eve bunlar yerleşiyorlar. Bu ailede öncelikli olarak bu aile, herkes birbirine yardım ediyor ama öncelikli olarak bu aile ihvanlarına, kardeşlerine yardımcı oluyorlar. Bu uhuvvet meselesinin az önce de ifade ettiğim gibi ezbere anlattığımızı, çok da iyi anlayamadığımızı kendi adıma da düşünüyorum kıymetli dinleyenlerim. İnşallah bu hataları da diğer bazı hatalarımız gibi tahsis edecek, düzeltecek. Her geçen gün daha iyiye, daha güzele yönelmiş olacağız. Hep beraber inşallah efendim. Resulullah Aleyhisselam bütün ashabına karşı olduğu gibi bu aileyi de görüp gözetirdi. Yeri geldiğince askerli birlik içinde nefer, yeri geldiğinde seriye komutanı olarak görev verdiği Ebu Seleme'yi, bazen de bir sefere çıktığında Medine'de yerine vekil bırakırdı. Bu ayrıntılara fazla girmeyeceğim. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın en temelde iki büyük görevi var. Biri risalet görevi, peygamberlik ve oldukça ağır sorumluluğu var. Diğeri de devlet başkanı, siyasal bir görevi var. İşte bir yere, sefere, herhangi bir yere gideceği zaman Medine'yi sahipsiz bırakmıyor. Yerine mutlaka birini tam yetki vererek vekil bırakıyor. İşte bu Seleme ailesinden Ebu Seleme, yani Ummu Seleme'nin kocasını kendi yerine vekil bıraktığı da oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin konum Ebu Seleme değil, daha ziyade Ummu Seleme olduğundan ve bu da ileride peygamberimizle evlenecek annemiz olacak. O yüzden anneler gülistanı şu ana kadar, bakın kaçıncı bölümdeyiz, hala anne diyemedik çünkü henüz daha anne değil. Yani Hazreti Ummu Seleme radıyallahu anha Medine'de yeni bir hayat yaşarken yeni çocukları da oluyordu. Bu durumda bütün sahabiler birbirlerine yardım ettikleri gibi özellikle de Ensar her türlü hayırlı işin hep başını çekiyordu. Mübarek insanlar gerçekten, yani Allah hepsinden razı olsun. Çokça böyle fedakar insanlar Kur'an-ı Kerim'de Allah ondan razı olduğunu ifade ediyor. Hazreti Ümmü Seleme de onlara dua edip duruyor. Bu da böyle sürüp gidiyordu. Hazreti Ümmü Seleme Hint çocukları üzerinde titriyor. Kocasıyla beraber onları iyi yetiştirmek için elinden geleni yapıyordu. Bu arada Ensari kardeşleri olan ailede sürekli yanlarında yer alıyorlardı. Öyle ki hiçbir şeyleri eksik değildi. Ebu Seleme Abdullah, Ümmü Seleme'nin kocası yani, diğer sahabiler gibi sürekli Resulullah Aleyhisselam ile beraber olmaya gayret ediyor. Bir yandan ilim ve ihlas ile donanırken, lütfen dikkat, bir yandan ilim ve ihlas ile donanırken bir yandan da onun verdiği vazifeleri hakkıyla yerine getirmeye çalışıyordu. Hakkıyla. Bedir gazvesi esnasında çok büyük hizmetler yapan Ebu Seleme Resulullah Aleyhisselam'ın dualarına mazhar oldu. Uhud gazvesi esnasında da yine bütün gücüyle cihad edip müşriklerle kıyasıya vuruştu. Savaş bir anda seyir değiştirip Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı tehlikeye düşünce o da diğer serden geçtiği sahabiler gibi hayatını ortaya koyarak onun etrafında can siper oldu. Bu büyük vuruşmada çok ciddi darbeler alıp ağır yaralandı. Her sohbette Uhud'a sıra gelince bu cümleyi tekrarlamak durumunda kalıyorum. Hangi sahabi, erkek olsun, hanım olsun, böyle hayat hikayesini biraz ayrıntılı okuduğumuzda veya birilerinden dinlediğimizde şu cümle çok kullanılıyor. İşte Uhud gazvesinde ortalık birbirine karışınca, bütün herkes sağa sola dağılınca peygamberin yanından bir an bile ayrılmadı, canını ona siper etti. Bu yanlış değil, doğrudur. Ama cümleye dikkat edin. O peygamberin yanından ayrılmadı. Ne demek? Herkes ayrıldı, bir o kaldı. Öyle değil. Yani sahabelerin hiçbiri Resulullah'ın yanından ayrılmıyor. Ancak işte bu okçular manevra, ayrıntıya girmiyorum. Bazı hadiseler yaşandı. Bunları defalarca sizlerle paylaştım. O yüzden bu ayrıntıya girmiyorum. İşler karışınca, ortalık birbirine girince ve düşman süvarileri de seri dalışlarla birliği bozunca ve ufak ufak böyle çemberler içerisinde alınca Müslümanları, yani bu arbede esnasında 5-10 kişi bir yanda kaldırır, 10-15 kişi bir yanda kaldırır, 5-6 kişi bir yanda böyle parça parça oldular. Aleyhisselam'ın da o esnada en fazla 12-13 dahi değil, yani 12-13 kişi ancak etrafı çevirmişlerdi. O halka içinde kalan insanlar, yani Resulullah Aleyhisselam'ın müdafaa adına, İslam'ın müdafaa adına sadece bir kişi üzerinden işi götürmek yanlıştır. Zafer de beraberdir, hezimet de beraber. Bazen bir kişi zafere sebep olur, bazen bir kişi hezimete sebep olur. Bunlar yaşanan şeyler ama faturayı tamamıyla aynı şahsa kesmek yanlış olur. Yapılan şeylerde başarı sağlanırsa ortaktır, kayıp olursa ortaktır. İşte bu Uhud'da ortalık böyle birbirine girince Ebu Seleme Abdullah da Resulullah Aleyhisselam etrafında hayatını ortaya koyanlardan biri. Resulullah Aleyhisselam'ın dahi yaralandığı Uhud gazvesi esnasında hepsine yakın sahabiler de yara almışlardı. Ebu Seleme bu gazvede ağır yaralılar arasındaydı. Ebu Seleme bu gazvede ağır yara almıştı. Şimdi yani bazı kitaplarda bazı sahabelerin yaralandığı yerleri ve yara sayısı veriliyor ama burada Ebu Seleme için ben bulamadım, yok diyemiyorum. Belki ben çok fazla araştıramadım ama yani ciddi bir şekilde sadece bir sohbet notları çıkarmıyorum. Bir kitap hazırlar şekilde hassasiyetle hazırlayıp sunduğumu siz de görüyorsunuz. Yani işitiyorsunuz, buna şahitsiniz. Böyle bir şey bulamadım ama ağır yaralı. Ayrıntıya girmiyorum. Konum çünkü Ummu Seleme. Hazreti Ummu Seleme kocasının ağır yaralı olarak getirildiğini görünce bir an ne diyeceğini ve nasıl hareket edeceğini bilemedi. Kocasını eve kadar getiren sahabelerin yardımıyla yerine yatırdı. Hemen ardından da yaralarının durumuna bakıp acil tedavi yolları aradı. Az önce ifade ettiğim gibi Uhud gazvesinde çok kişi yaralandığı için şifacılar bunlara yetişmekte ciddi bir şekilde zorlanıyorlardı. Hatta desek ki tamamı yaralanmıştı, yanlış olmaz. Yani çok kişi yaralanmıştı. Hazreti Ummu Seleme'nin evine de bir şifacı gelip kocasının yaralarını temizleyerek pansuman ettikten sonra güzelce ilaçlarını verdi. Bu arada kocasının yaralarını nasıl pansuman edeceğini, ne zaman ve nasıl hangi ilaçlarını verip uygulayacağını da bir güzel gösterip anlattı. Şimdi akla şu gelebilir, şifacı yani doktor. Bu doktorluk mesleği bazen bu asrın mesleği gibi bazıları düşünüyor ama yani çok eskilere kadar dayandığı bilinmektedir. Her mesleğin bir tarihi serüveni vardır. İşte asr-ı saadette bunlara şifacı denirdi, hekim denirdi. Hekim deyimi de var, kullanılıyor. Hekim deyimi daha çok kullanılıyor. Ama burada şifacı biraz daha böyle seri hareket eden şifacı, hekim deyimi kullanılıyor. Resulullah Aleyhisselam başta olmak üzere çokça ziyaretçisi geliyor. Her biri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çünkü yaralı sadece o değil. Çok yaralı var. Yaralı kocasının başı ucundan ayrılmayan Ummu Seleme şifacının dediği gibi yaparak belli zamanlarda yaralarını pansuman edip ilaçlarını vermeye başladı. Şimdi burada bu ara kadar isimleri saymadım. Şimdi beklettim buraya kadar. Hazreti Ummu Seleme Hint yaralı kocasına bakarken bu arada çocuklarını da ihmal etmemeye çalışıyordu. Bunu müstakil ifade edeyim diye buraya bıraktım. Yaralı kocasına bakarken bu arada çocuklarını da ihmal etmemeye çalışıyordu. İki erkek, üç kız, beş çocuğu olduğu rivayet ediliyor. Seleme, Ömer, Dürre, Zeynep ve Ümmü Kulsum. Hazreti Ummu Seleme radıyallahu anh'ın bir yanda yaralı kocasının bakımını yapmaya çalışırken diğer yanda benim işim başımı aşmış diyerek çocuklarını ihmal etmiyor. Sanırım bizim en büyük yanlışlarımızdan biri de budur. Ve bu oldukça önemli bir sahne. Ancak bugün bize ayrılan sürenin dolduğunu görüyorum. İnşallah önümüzdeki haftalar konuyu biraz daha ayrıntılı açarak sizlerle paylaşmak üzere. Haftaya görüşmek üzere yani. Burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim.